Ayrım 21.
Sayfa 160. Çoğunlukla da açıklanan bu sırlar, etrafa yayılan bu esrar, gün ışığıyla aydınlanan bilmeceler, felaketlere, düellolara, iflaslara, yuvaların sönmesine, hayatların yıkılmasına yol açar. Hiçbir kârı olmadan, sadece içgüdüyle her şeyi keşfedenler bunları neşeyle seyrederler. Hazin şey. Bir kısım insanlar yalnız konuşma ihtiyacıyla kötülük ederler. Konuşmaları, salon sohbetleri, bekleme odası gevezelikleri, odunu çabucak tüketen ocaklara benzer. Pek çok yakacağı ihtiyaçları vardır. Bu yakacak da kendileri gibi insandır. Demek ki Fantin'i gözlüyorlardı. Gene de pek çoğu onun sarı saçlarını, beyaz dişlerini kıskanıyordu. Atelyede ötekilerin arasında sık sık arkasını dönüp gözünün yaşını sildiğini fark ettiler. Bunlar çocuğunu düşündüğü anlardı. Belki de sevmiş olduğu adamı da düşünüyordu. Geçmişteki üzüntü verici bağların kopması acıklı bir iştir. En az ayda iki defa hep de aynı adrese mektup yazdığını, mektuplarının ücretini peşin verdiğini tespit ettiler. Adresi elde etmeyi de başardılar. Bay Thénardier, Hancı, Montfermeil. Meyhanede midesini şarapla doldurup da sır cebini boşaltmadan duramayan yaşlı bir adamcağız olan Arzu Halci'yi meyhanede konuşturdular. Sonunda Fantin'in bir çocuğu olduğunu öğrendiler. O biçim bir kız demek. İçlerinden bir koca karı Montfermeil'e gitti, Thénardier'lerle konuştu, döndüğünde 35 franga gerçeği öğrendim, çocuğu gördüm dedi. Bunu yapan dedikodu kumkuması, herkesin namusunun bekçisi, kapıcısı kesilen, Bayan Victurnien adında bir kötülük, hayınlık, dehşet, habaset meleğiydi. Sesi titrek, aklı sıçraktı. Bu yaşlı kadın şaşılacak şey genç olmuştu. Gençliğinde tam 93'te, manastırdan kırmızı külahla kaçan Bernarden rahipliğinden Jacobenlere geçmiş bir papazla evlenmişti. Kuru, sert, hırçın, sivri dikenli, adeta zehirliydi. Kendini oldukça ezen, boyun eğdiren, kendisini dul bırakan papazı hiç hatırından çıkarmazdı. Üzerinde rahip cübbesinin örselenmesi fark edilen bir ısırgandı. Restorasyonda işi ham sofuluğa dökmüştü, öylesine bir çabayla ki rahipler onun papaz macerasını bağışlamışlardı. Ufak bir geliri vardı, büyük gürültüyle bir din kurumuna bağışlamıştı. Aras piskoposluğunca oldukça itibar görürdü. İşte bu Bayan Victurnien, Montfermeil'e gitti, çocuğu gördüm diyerek geri döndü. Bütün bunlar bir hayli zaman aldı. Fantin bir yılı aşkın bir zamandan beri fabrikadaydı ki, bir sabah atelye gözcüsü ona belediye başkanının gönderdiğini söyleyerek 50 frank verdi. Artık fabrika işçilerinden sayılamadığını bildirdi. Gene belediye başkanı adına kendisine memleketten ayrılmasını tavsiye etti. Bu tam Thénardier'lerin ondan 6 yerine 12 frank istedikten sonra bunu 15 franka yükselttikleri aydı. Fantin perişan olmuştu. Memleketten ayrılamazdı, kira borcu, eşyaların borcu vardı. 50 frank bu borcu ödemesine yetmiyordu. Dili dolaşarak bir iki rica kelimesi mırıldandı. Gözcü kadın ona atelyeden hemen çıkmasını söyledi. Zaten Fantin pek parlak bir işçi değildi. Üzgünlükten, acıdan çok utançla ezilmiş bir halde atelyeden ayrıldı, odasına döndü. Demek suçunu şimdi herkes biliyordu. Kendinde bir tek söz bile söyleyecek gücü bulamadı. Belediye başkanını görmesini tavsiye ettiler, cesaret edemedi. Başkan ona 50 frank veriyordu çünkü iyi bir insandı. Onu kovuyordu çünkü dürüsttü. Bu karara boyun eğdi. 9. Bayan Victurnien'in başarısı. Böylece rahibin dulu işe yaramıştı. Bay Madeleine'in bütün bu olup bitenlerden haberi olmamıştı. Bunlar bir sürü olay silsilesidir ki hayat bunlarla doludur. Bay Madeleine kadınlar atölyesine hemen hemen hiç girmezdi. Bu onun adetiydi. Bu atölyenin başına mahalle rahibinin tavsiye ettiği bir yaşlı kızı getirmişti. Ona tam güveni vardı. Bu gözcü kadın gerçekten saygıdeğer, sert, hakkaniyet sahibi, vermekten ibaret olan merhametle doluydu ama anlayan, bağışlayan derecedeki merhametten yoksundu. Bay Madeleine her şeyi ona bırakmıştı, ona güveni tamdı. En iyi adamlar çoğunlukla otoritelerini başkalarına devretmek zorunda kalırlar. O kadın da elindeki tam kudretle iyi yaptığına kani olarak Fantine karşı içinde dava açmış, onu yargılamış, suçlamış, cezayı yerine getirmişti. 50 franga gelince onları Bay Madeleine'in sadaka vermek, işçilere yardım etmek için kendisine emanet ettiği, hesabını sormadığı paradan vermişti. Fantin memlekette hizmetçilik etmek istedi. Bir kapıdan öbürüne gitti. Onu kimse yanına almadı. Şehirden ayrılamamıştı, terk edememişti. Eşyaları, ne eşyalar, satın aldığı eskici ona giderseniz hırsız diye yakalatırım sizi demişti. Kira alacağı olan ev sahibi de gençsiniz, güzelsiniz, borcunuzu ödeyebilirsiniz demişti. 50 frangı ev sahibi ile eskici arasında bölüştürdü, eşyaların 1/4'ünü satıcıya geri verdi, ancak pek gerekli olanı alakoydu. İşsiz güçsüz, yatağından başka bir şeyi olmadan kala kalmıştı. 100 frank kadar daha borcu vardı. Karargahın askerleri için kalın gömlekler dikmeye başladı, günde 12 metelik kazanıyordu. Kızı için günde 10 metelik isterdi. Tenardiyelerin parasını aksatmadan ödeyememesi o günlere rastlar. Bu arada akşamları döndüğünde mumunu yakan bir yaşlı kadın ona yoksulluk içinde yaşamanın bilimini öğretti. Azla geçinmenin arkasında hiçle yaşamak vardır. Bunlar iki odadır. İlki loştur, ikincisi karanlık. Fantin kışın ateşsiz nasıl geçirildiğini, iki günde bir sizin bir meteliğinizi darı olarak yiyen kuştan nasıl vazgeçildiğini, nasıl etekliğin yorgan, yorganın eteklik olduğunu, karşıdaki pencerenin ışığında yemeğini yiyip mumun nasıl idare edildiğini öğrendi. Yokluk, dürüstlük içinde kocayan bazı zayıf yaratıkların bir metelikle neler elde edebildiğini kimse tahmin edemez. En sonunda bu bir sanat halini alır. Fantin bu üstün sanata erişti, biraz güveni arttı. O tarihlerde bir komşuya şöyle diyordu: "Adam sen de diyorum kendi kendime. Sadece 5 saat uyuyup geri kalan zamanlarda dikiş dikerek bir parça ekmek parası kazanırım nasıl olsa." Sonra da insan üzgün olunca daha az yiyor. Üzüntüler, tasalar bir yandan, bir parça ekmek, acılar öte yandan, beni besler yeteri kadar. Bu sıkıntılı, acılı günlerinde kızının yanında bulunması onun için garip bir mutluluk olacaktı. Onu getirtmeyi düşündü. Ne? Bu yoksulluğunu onunla mı paylaşacaktı? Sonra tenardiyelere borcu da vardı, nasıl ödeyecekti? Ya yol masrafı? Hangi parayla gidecekti? Fantine yoksulluk içinde yaşama dersleri diyebileceğimiz öğütleri veren yaşlı kadın mübarek bir insandı, adı Marguerite'ti, tam dindardı, fakirdi, fakirlere hatta zenginlere karşı bile merhametliydi. Ancak imzasını Marguerite diye atacak kadar yazı bilirdi. Tanrı'ya inanırdı, bu da asıl bilimdir. Yeryüzünde bu faziletler çoktur. Bunlar bir gün mertebelerine erişecekler. Bu hayatın bir yarını var. İlk zamanları Fantin o kadar utanmıştı ki kapı dışarı çıkmaya cesaret edememişti. Sokağa çıktığı zaman dönüp kendisine baktıklarını, parmakla gösterdiklerini tahmin ediyordu. Herkes ona bakıyor, kimse onu selamlamıyordu. Geçenlerin acı, soğuk, küçümser bakışları tenine, ruhuna dondurucu bir ayaz gibi işliyordu. Küçük şehirlerde talihsiz bir kadın, herkesin acı alayı, merakı altında sanki çırılçıplaktır. Paris'te hiç olmazsa kimse sizi tanımaz. Bu loşluk bir elbise gibidir. Ah, Paris'e gelebilmeyi ne kadar isterdi ama imkansız. Yokluğa alıştığı gibi itibarsızlığa da alışması gerekti. Eninde sonunda buna katlanmak zorunda kaldı. 2-3 ay sonra utancından silkindi, gene eskisi gibi hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkmaya başladı. Umurumda değil diyordu. Başı yukarıda acı bir gülümseyişle gitti geldi. Sonunda küstahlaşmaya başladığını anladı. Bayan Victurnien arada sırada onun geçtiğini penceresinden görüyordu. Kendisi sayesinde haddi bildirilen bu yaratığın acısını fark ediyor, kendi kendini kutluyordu. Kötülerin kapkara bir mutluluğu vardır. Fazla çalışma Fantin'i yoruyordu, eski hafif öksürüğü arttı. Arada bir komşusu Margarite, "Tut bak ellerim ne kadar sıcak," diyordu. Ama gene de sabahları eski bir kırık tarakla bükülmemiş ham ipek gibi süzülen güzel saçlarını tararken bir an için mutlu bir şuhluğa bürünüyordu. 10. Başarının devamı. Kışın sonlarına doğru işten atılmıştı. Yaz geçti, gene kış geldi. Kısa günler, az iş. Kışın ne sıcak var, ne ışık var, ne öğle var, akşam sabaha bitişik. Sis, alacakaranlık. Pencere puslu gibi iyice görmek mümkün değil. Gökyüzü bir bodrum penceresi, bütün gün bir bodrum gibi. Güneş yoksula benziyor, korkunç mevsim. Kış göğün suyunu, insanın kalbini taşa çeviriyor. Alacaklıları Fantin'in peşini bırakmıyorlardı. Kazancı çok azdı, borçları artmıştı. Tenerdiyeler paralarını alamayınca durmadan mektup yolluyorlardı. Bunların içinde yazılı olanlar onu kahrediyor, posta masrafı da kesesine yıkım oluyordu. Bir gün ona kızı Cosette'in bu dondurucu soğuklarda çırılçıplak olduğunu, yün bir eteklik gerektiğini, bunun için de annesinin hiç olmazsa 10 frank yollamasını yazdılar. Mektubu aldı, bütün gün avucunun içinde buruşturdu. Akşamüstü sokağın köşesinde oturan berberin evine gitti, saçlarını tutan tarağını çıkardı. O şahane sarı saçları kalçasına kadar dökülüyordu. Berber ne güzel saçlar diye haykırdı. Fantin kaç paraya alırsınız diye sordu. 10 franga. Kesin öyleyse. Yün örgüsü bir eteklik aldı, tenerdiyelere yolladı. Bu eteklik tenerdiyeleri ifrite döndürdü. Onların istediği paraydı. Etekliği Eponine giydirdiler. Zavallı tarla kuşu titremekte devam etti. Fantin, çocuğum soğuktan kurtuldu, onu saçlarımla giydirdim diye düşünüyordu. Kırpılmış başını örten küçük yuvarlak başlıklar giyiyordu. Bunlarla bile yine güzeldi. Fantin'in kalbinde kapkaranlık bir çatışma başlamıştı. Saçlarını süsleyemeyeceğini görünce çevresindeki her şeye kim bağladı. Uzun zaman o da herkes gibi Madeleine babaya büyük saygı duymuştu ama kendi kendine durmadan onu işten kovduranın o olduğunu, bütün felaketine onun yol açtığını tekrarlaya tekrarlaya, ondan da özellikle ondan nefret etmeye başladı. İşçi kadınların kapı önünde olduğu saatlerde fabrikanın önünden geçerken yalandan güler, türkü söylermiş, gülermiş gibi haller takınırdı. Onun böyle gülüp türkü söylediğini gören yaşlı bir işçi kadın, "İşte sonu kötüye doğru giden bir kız," dedi. Meydan okumak için kalbi öfke dolu, önüne ilk çıkan sevmediği bir adamı dost edindi. Bu dilenen bir müzisyen, bir sefil, işsiz güçsüz bir dilenciydi, onu dövüyordu. Fantin nasıl tiksinerek onun olduysa, sonunda o da onu tiksinerek bıraktı. Fantin çocuğuna tapıyordu. Kendisi düştükçe, çevresindeki her şey karardıkça, bu sevimli küçük melek ruhunun derinliklerinde daha da çok parlıyordu. "Zengin olursam Cosette'im benim yanımda olacak," derdi, gülerdi. Öksürükten kurtulamıyordu, sırtı hep ter içindeydi. Bir gün tenerdiyelerden şöyle bir mektup aldı. Cosette memlekette salgın halinde olan bir hastalığa yakalandı. Adına ter humması diyorlar. Pahalı ilaçlar gerek. Bu bizi mahvediyor, ilaçları artık alamayacağız. 8 güne kadar 40 frank yollamazsanız küçük ölecek. Kahkahayla gülmeye başladı. Yaşlı komşusuna, "Aa, iyi doğrusu, 40 frank nedir ki? 2 Napolyon altını eder. Bunu nereden bulabilirim? Ne aptal şeyler bu köylüler," dedi. Gene de merdiven başındaki çatı penceresinin yanına gitti, mektubu bir daha okudu. Sonra merdivenden indi, koşarak, zıplayarak, boyuna gülerek sokağa çıktı. Ona rastlayan biri, "Ne oldu size böyle bu kadar neşelenmeniz için?" diye sordu. Fantin, "Köydeki insanlar bana pek tatlı bir saçmalık yazmışlar," dedi. "Benden 40 frank istiyorlar. Aptal köylüler, ne olacak?" Meydandan geçerken bir arabanın çevresine toplanmış bir kalabalık gördü. Arabanın üzerinde kırmızılar giyinmiş bir adam uzun uzadıya bir şeyler söylüyordu. Bu bir seyyar dişçi soytarısıydı. Halka takma diş takımları, diş macunları, pudralar, iksirler gösterip satıyordu. Fantin de topluluğa karıştı. İçinde ayak takımı için Külhan Bey lafları, rabıtalı kimseler için anlaşılmaz garip bir dil bulunan bu saçma nutka, herkes gibi o da gülmeye başladı. Diş çekici bu gülen güzel kızı gördü, birdenbire haykırdı. "Hey, şurada gülen kız, güzel dişlerin var senin. İki paletini bana satarsan her biri için bir Napolyon altını veririm." Fantin, "Nedir o benim paletlerim?" diye sordu. "Paletler," dedi diş profesörü, "öndeki dişlerdir, üstteki iki diş." Fantin, "Ne korkunç şey," diye haykırdı. Orada bulunan dişsiz bir yaşlı kadın, "İki Napolyon altını," diye homurdandı. "Bak hele şunun talihine." Fantin kaçtı, arkasından bağıran adamın artık sesini duymamak için kulaklarını tıkadı. Adam, "İyi düşün güzelim," diyordu. "İki altın, epeyce işe yarar. Razı olursan bu akşam Gümüş Güverte Hanı'na gel, beni orada bulursun." Fantin evine döndü, pek öfkeliydi. Olayı iyi komşusu Margarit'e anlattı. "Aklın alır mı bunu? Ne iğrenç bir adam değil mi? Böyle insanların memleket memleket dolaşmasına nasıl izin veriyorlar bilmem ki. Öndeki iki dişimi sökecekmiş. Aman pek korkunç olurum. Saçlarım uzuyor ama dişler. Ah canavar adam. Beşinci kattan başım önde kendimi kaldırıma atarım daha iyi. Bu akşam Gümüş Güverte Hanı'nda olacağını söyledi bana." Margarit, "Karşılık olarak ne teklif ediyordu?" diye sordu. "İki Napolyon altını." "40 frank eder." Fantin, "Evet 40 frank eder," dedi. Düşünceye daldı, işine koyuldu. Bir çeyrek saat sonra işini bıraktı, merdivene gidip Thénardier'lerin mektubunu bir daha okudu. Dönüp geldiğinde yanı başında çalışan Margarit'e sordu. "Ter humması nedir biliyor musun?" "Evet," dedi yaşlı kız, "bir hastalık." "Demek ki çok ilaca ihtiyaç var." "Ya, korkunç ilaçlar." "Nereden, nasıl başlar bu hastalık?" "İşte öylesine bir hastalık." "Çocuklar da yakalanır mı bu hastalığa?" "En çok çocuklar yakalanır." "Bu hastalıktan ölünür mü?" "Hem de nasıl," dedi Margarit. Fantin dışarı çıktı, bir kere daha mektubu okumak için merdivene gitti. Akşam aşağı indi, hanların bulunduğu Paris sokağına doğru gittiğini gördüler. Ertesi sabah daha gün ışımadan Margarit Fantin'in odasına girdiği zaman ikisi hep birlikte çalışıyorlardı. Böylece iki kişi tek mumdan yararlanıyordu. Fantin'i rengi bembeyaz, soğuktan donmuş, yatağın kenarında oturur buldu. Hiç yatmamıştı. Başlığı dizlerinin üzerine düşmüştü. Mum bütün gece yanmıştı, neredeyse bitmek üzereydi. Bu müthiş karışıklık karşısında donup kalan Margarit eşikte durdu. "Eyvah, mum yanıp duruyor, bir şeyler oldu galiba," diye haykırdı. Sonra saçsız başını ona doğru çeviren Fantin'e baktı. Fantin dünden beri 10 yaş kocalmıştı. "Aman yarabbi," dedi Margarit, "ne oldu sana Fantin?" Fantin, "Hiçbir şeyim yok," dedi, "sevinçliyim. Çocuğum yardımsız kalıp o korkunç hastalıktan ölmeyecek artık." Bunu söylerken yaşlı kıza masanın üzerinde parlayan iki altını gösterdi. "Aman yarabbi," dedi Margarit, "bu bir servet. Nereden buldun bu altınları?" Fantin, "Buldum işte," dedi, gülümsedi. Mum yüzünü aydınlatıyordu. Kanlı bir gülümsemeydi bu. Kızılımtırak bir tükrük dudaklarının ucunu lekelemişti. Ağzının içinde kapkara bir delik vardı. İki dişini çektirmişti. 40 frangı Monferme'ye yolladı. Aslında bu, para kazanmak için Thénardier'in bir hilesiydi. Cosette hasta değildi. Fantine aynasını pencereden dışarı fırlatıp attı. Uzun zamandan beri ikinci kattaki odacığından çatının altında bir mandalla kapanan tavan arasına taşınmıştı. Öyle bir tavan arası ki tavanı döşeme ile birleşiyordu, insanın başı tavana çarpıyordu. Fakir odasının dibine de kaderinin derinliklerine olduğu gibi ancak gitgide daha çok eğilerek gidebilir. Artık kar yolası yoktu, yorgan dediği bir paçavra, yerde bir şilte, hasırı dökülmüş bir sandalye kalmıştı elinde. Bir köşede unutulup kuruyan küçük bir gül fidanı vardı. Öbür köşede de şimdi içine su konulan eski bir yağ kabı. Kışın donardı, değişik seviyedeki buz çemberleri suyun nereye indiğini gösterirdi. Utanmayı kaybetmişti, zarafeti de kaybetti. Son alamet kirli başlıklarla sokağa çıkıyordu. Ya vakti olmadığından ya da ilgisizlikten çamaşırlarını artık tamir etmiyordu. Çoraplarını topukları eskidikçe ayakkabısının içine doğru çekiyordu. Bu da diklemesine kesişen buruşuklardan anlaşılıyordu. Eski aşınmış olan korsajını pamuklu bezlerle yamıyordu. Bunlar da en ufak harekette yırtılıyordu. Borçlu olduğu kimseler rezalet çıkarıyorlardı, ona hiç rahat vermiyorlardı. Sokakta yolunu kesiyorlar, merdivende karşısına çıkıyorlardı. Bütün gecelerini ağlamakla, hayalle geçiriyordu. Gözleri çok parlaklaşmıştı. Sol küreğinin üst başına doğru omzunda devamlı bir ağrı vardı, çok öksürüyordu. Madeleine babaya derin bir kin besliyor, halinden şikayet etmiyordu. Günde 17 saat dikiş dikiyordu ama hapishanede yapılan işlerin müteahhidi, tutuklu kadınları ucuza çalıştırarak birdenbire bütün fiyatları düşürdü. Bu da dışarıdaki işçi kadınların ücretini 9 meteliğe indirdi. Günde 17 saat çalışma 9 metelik. Alacaklıları her zamankinden daha da merhametsizdi. Hemen bütün eşyaları geri alan eskici durmadan ona "Paramı ne zaman ödeyeceksin alçak?" diyordu. Ulu Tanrım, ondan ne istiyorlardı? Dört yandan sıkıştırıldığını görüyor, içinde bir yabani hayvan gelişiyordu sanki. O sırada Thénardier'ler bir mektup daha yolladılar. Pek büyük bir iyilikle bunca zaman beklemişler, hemen 100 frank göndermesi gerekiyormuş. Yoksa yeni hastalıktan kalkan Cosette'i kapının önüne atacaklarmış, soğukta sokak ortasında ne hali varsa görsün, isterse gebersinmiş. 100 frank diye düşündü Fantine. Günde 100 metelik nasıl ne yoldan kazanılabilir ki? Hadi bakalım dedi, geri kalanı da satalım. Bahtsız kız sokak kadını oldu. 11. Christus nos liberavit. Dipnot, Latince İsa bizi kurtardı. Bu Fantine hikayesi nedir? Bu bir köle satın alan toplumdur. Kimden? Sefaletten. Açlıktan, soğuktan, yalnızlıktan, yüzüstü bırakılmışlıktan, yoksunluktan. Acıklı bir alışveriş. Bir lokma ekmeğe bir ruh. Sefalet teklif eder, ruh kabul eder. İsa'nın kutsal kanunu medeniyetimizi idare eder ama daha ona işleyemedi. Avrupa medeniyetinden köleliğin kalktığı söylenir. Yanlıştır. Hala yaşar ama yükü kadının omzundadır. Adı da fahişeliktir. Kadını ezer, yani zerafeti, zayıflığı, güzelliği, analığı. Bu da erkeklerin yüz karalarından en ağrıdır. Bu acıklı facianın geldiğimiz noktasında Fantine eski halinden hiçbir şey kalmamıştı. Çamur olunca mermer kesilmişti. Ona dokunan üşür. Geçer, size katlanır, sizi tanımaz. Şerefini kaybetmiş, merhametsiz bir yüzdür o. Hayat, toplum düzeni ona son sözlerini söylemişlerdir. Başına gelebilecek her şey gelmiştir. O her şeyi duymuş, her şeye katlanmış, her acıyı tatmış, her tecrübeden geçmiş, her şeyi kaybetmiş, her şeye ağlamıştır. Boyun eğiyordu. Ölümün uykuya benzemesi gibi ilgisizliğe benzeyen bir boyun eğişle. Artık hiçbir şeyden kaçınmıyor, hiçbir şeyden çekinmiyor. Bütün bulutlar başına düşebilir, bütün enginler üzerinden geçebilir. Ne umurunda? Islak bir süngerdir o.